Ayrım 3. Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth. Sayfa 21. Saddam Hüseyin 15 Şubat 1990'da Kürt dağlarının tepesinde Sarsenk'teki sarayına yakın danışmanlarını bir toplantıya çağırdı. Saddam Sarsenk'i severdi. Saray bir tepenin tam üstündeydi ve oturduğu yerden Kürt köylülerin soğuk kışları izbe kulübelerinde güçlükle geçirdikleri toprakları görürdü. Burası 1988 Mart'ının 17 ve 18. günlerinde sözde İranlılarla işbirliği yaptıkları için 70 bin nüfusun cezalandırılmasını istediği Halepçe'ye de çok yakındı. Topçu işini bitirdiğinde 5 bin Kürt ölmüş ve 7 bini yaralanmıştı. Saddam top mermilerinden yayılan hidrojen siyanür gazının etkinliğinden çok memnun kalmıştı. Gazı elde etme ve üretme teknikleriyle sinir gazı, tabun ve sarini de kendisine sağlayan Alman şirketlerine minnettardı. Saddam o sabah giyinme odasının penceresi önünde durup çevresine bakındı. 16 yıldır tartışmasız olarak iktidardaydı ve pek çok kimseyi cezalandırmak zorunda kalmıştı. Ama çok şey de başarmıştı. Babil'den yeni bir Nabukadnezar doğmuştu. Bunu bazıları kolayca, bazıları da güçlükle öğrenmişlerdi. Çok güç öğrenenlerin çoğu da ölmüşlerdi. Ve daha öğrenecek çok kişi vardı ama onlar da öğreneceklerdi. Güneyden gelen helikopter konvoyunun sesini dinlerken uşağı da gerdanını saklamak için boynuna sarmaktan hoşlandığı yeşil eşarbı bağlıyordu. Saddam her şeyin tamam olduğuna karar verdikten sonra Irak yapısı altın kaplama Beretta'sını beline taktı. Tabancayı bir kere bakanlarından biri üzerinde kullanmıştı ve bir daha kullanmak isteyebilirdi. Onu yanından hiç ayırmazdı. Kapıyı vuran bir uşak başkana çağırdıklarının toplantı odasında kendisini beklediklerini bildirdi. Saddam karla kaplı manzaraya bakan geniş camlı uzun odaya girince herkes bir anda ayağa kalktı. Saddam'ın suikaste uğrayacağı korkusu sadece burada kaybolurdu. Saray, başlarında kendi oğlu Kusay'ın bulunduğu 3 sıralık bir başkanlık polisi kordonu altındaydı ve o büyük pencerelere kimse yaklaşamazdı. Çatıda Fransız Crotel uçak savar füzeleri vardı ve dağların üstünde avcı uçakları devriye gezerlerdi. Saddam T şeklindeki masanın tam ortasındaki taht benzeri koltuğuna oturdu. İki yanında en güvendiği danışmanlarından 4'ü vardı. Saddam Hüseyin'in bir insandan istediği tek nitelik vardı, sadakat, mutlak ve kölece sadakat. Deneyimleri bu niteliğin dereceleri olduğunu göstermişti. Listenin başında aile, sonra klan, sonra da aşiret gelirdi. İnandığı bir Arap deyişi vardı. Ben ve kardeşim kuzenime karşıyız, ben ve kuzenim dünyaya karşıyız. Saddam Hüseyin Tikrit adında küçük bir kentin sokaklarından ve El Tikrit ailesinden geliyordu. Ailesinden ve El Tikritilerden pek çok kimse Irak'ta yüksek görevlerdeydiler ve kendisine sadık oldukları sürece her türlü başarısızlıkları, her türlü aşırılıkları bağışlanırdı. İkinci oğlu psikopat Uday bir uşağı döve döve öldürmüş ve bağışlanmış değil miydi? Saddam'ın sağında birinci yardımcısı İzzet İbrahim, onun yanında Mimi Başkanı ve silah satın alma işinin başında bulunan damadı Hüseyin Kamil vardı. Solunda Başbakan Taha Ramazan ve onun yanında Başbakan Yardımcısı ve bir Şii olan Sadun Hammadi oturmaktaydı. Saddam Hüseyin Sünniydi ama tek hoşgörülü olduğu alan dindi. İşine geldiği zamanlar dışında kendisinin de dine özel bir bağlılığı yoktu. Dışişleri Bakanı Tarık Aziz Hristiyandı. Ne çıkardı bundan, söyleneni yapıyordu ya. Masa başında ordunun ileri gelenleri vardı. Cumhuriyet muhafızları, piyade, zırhlı, topçu ve istihkam birlikleri generalleri. Daha aşağıda raporları o günkü toplantıya neden olan 4 uzman oturuyordu. İkisi masanın sağ yanındaydı. Damadının yardımcısı teknolog Doktor Amir Sadi, onun yanında muhaberatın karşı istihbarat kanadı başkanı Tuğgeneral Hasan Rahmani, Karşılarında da muhaberatın dışişleri kanadını kontrol eden Doktor İsmail Ubeydi ve gizli polisin başı Tuğgeneral Ömer Katip vardı. Üç gizli servis üyesinin görevleri belirlenmişti. Doktor Ubeydi dış ülkelerde casusluk, Rahmani Irak içindeki yabancı casuslara karşı saldırı yapar, Katip de Irak halkını kontrol eder, geniş bir casus ve muhbir ağıyla iç muhalefeti ezerdi. Saddam Hüseyin'e gizli polis şefinin zalimliği konusunda çok şikayet gelmişse de kıs kıs gülüp geçmişti. Katibe takma adı olan El Muazip yani işkenceci adını onun verdiği söylenirdi. Katip El Tigritli'ydi ve sonuna kadar sadıktı. Bazı diktatörler hassas konular konuşulacağı zaman toplantıyı dar tutmaktan hoşlanırlar. Saddam ise tam aksi düşüncedeydi. Eğer yapılacak pis bir iş varsa buna hepsi katılmalıydılar. Hiç kimse ben bilmiyordum, benim elim temiz diyememeliydi. Böylece herkes vermek istediği mesajı almış olurdu. Ben düşersem siz de düşersiniz. Herkes oturunca başkan başıyla damadı Hüseyin Kamil'e işaret etti. Hüseyin Kamil de Doktor Sadi'ye raporunu okumasını söyledi. Teknokrat başını kaldırmadan raporunu okudu. Aklı başında hiç kimse Saddam'ın yüzüne bakmazdı. Başkan bir insanın gözünden ruhunu okuduğunu söylerdi ve buna inananların sayısı da az değildi. Onun yüzüne bakmak cesareti, meydan okumayı ve sadakatsizliği gösterebilirdi. Saddam sadakatsizlikten kuşkulandığı takdirde suçlu genellikle korkunç bir şekilde ölürdü. Doktor Sadi sözünü bitirince Saddam bir süre düşündü. Bu adam, bu Kanadalı ne kadarını biliyor? Hepsini değil ama işi anlayacak kadarını sanırım Seydi. Sadi efendime eşin ama daha çok saygı belirten Seydi sözcüğünü kullanırdı. Kabul edilen bir başka hitap biçimi de Seydi reis ya da Sayın Cumhurbaşkanıydı. Ne zaman? Eğer öğrenmemişse çok yakında Seydi. İsraillerle konuştu mu? Sürekli konuşuyor Seydi reis dedi Doktor Ubeydi. Yıllardır dost onlarla. Tel Aviv'e gitmiş ve kurmay topçularına balistik konferansları vermiş. Orada çok dostu var, hatta kendisi bilmese bile Mossad'da da vardır. Projeyi o olmadan bitirebilir miyiz diye sordu Saddam Hüseyin. Damadı Hüseyin Kamil söze karıştı. Çok garip bir adam, en önemli bilimsel yazılarını omzunda bir çantada taşıyor. Bizim karşı istihbarat ajanlarımıza çantanın içindeki kağıtları kopya etmelerini söyledim.
Bu iş yapıldı mı? Başkan karşı istihbarat şefi Hasan Rahmani'ye baktı.
Hemen Seydi reis, geçen ay buraya geldiğinde çok viski içiyor, içine uyku ilacı katmıştık. Çantasını alıp her sayfasını kopya ettik. Teknik konuşmalarını da banda aldık. Kağıtlar ve bantlar Doktor Sadi'ye iletildi.
Başkan bir daha bilim adamına döndü. Peki projeyi o olmadan tamamlayabilir misin?
Evet Seydi reis, bunu yapabiliriz sanıyorum. Hesaplarının bazılarından ancak kendisi bir anlam çıkarabilir. Ama en iyi matematikçilerimizi bir ay onların üzerinde çalıştırdım. Anlayabiliyorlar. Gerisini de mühendisler yapabilir.
Hüseyin Kamil uyarırcasına baktı yardımcısına. Umarım haklı çıkarsın dostum. Kendisi şimdi nerede diye sordu başkan.
Ubeydi Çin'e gitti Seydi dedi. El Abid roketi için üçüncü aşama bulmaya çalışıyor ama başaramayacak. Mart ortalarında Brüksel'de olması bekleniyor.
Orada iyi adamlarınız var mı?
Evet Seydi, onu Brüksel'de 10 aydır izletiyorum. İsrail heyetiyle görüştüğünü bu nedenle biliyoruz. Ayrıca apartmanının anahtarı da var.
O zaman yapılsın, Çin'den döndüğünde.
Derhal Seydi reis.
Ubeydi Brüksel'deki gözetleme ekibindeki 4 adamını düşündü. Biri daha önce bu tür iş yapmıştı. Abdülrahman Moyeddin işi ona verecekti. 3 istihbaratçı ve Doktor Sadi'ye çıkabilecekleri söylendi. Gerisi içeride kaldılar. Saddam Hüseyin damadına döndü.
Öteki iş ne zaman alacağım?
Yıl sonunda sanırım Ebu Kusay.
Kamil aileden olduğu için daha samimi olan Kusay'ın babası hitabını kullanabilirdi. Bu diğerlerine de kimin aileden olup kimin olmadığını gösterirdi. Başkan omurdandı. Bize yeni bir yer gerekecek, yeni bir saray, bir kale. Ne kadar gizli olsa da var olan bir yer değil. Kimsenin bilmeyeceği gizli bir yer. Sadece bir avuç insanın bileceği, hatta buradakilerin bile hepsinin değil. Sivil mühendislik projesi değil, askeri. Bunu yapabilir misin? İstihkam komutanı General Ali Musuri doğrularak başkanın göğüs düzeyine baktı. Gurur duyarım Seydi Reis. Başına en iyi adamını getireceksin. Kimi getireceğimi biliyorum Seydi. Bir albay, inşaatta ve kamuflajda uzman. Rus Stepanov onun bugüne kadar gördüğü en iyi öğrenci olduğunu söylemişti. Öyleyse onu bana getir. Buraya değil, 2 gün sonra Bağdat'a. İşi ona ben vereceğim. Bu albay iyi bir bağızçı mıdır? Partiye ve bana sadık mıdır? Sonuna kadar Seydi, sizin için canını verir. Umarım hepiniz öylesiniz. Saddam hafifçe durakladıktan sonra da işin oraya varmayacağını umalım dedi. Toplantı sona ermişti. Doktor Gary Bull 17 Mart'ta Brüksel'e döndüğünde bitkin ve sıkıntılıydı. Arkadaşları bunu Çin'de isteğinin reddedilmesine bağladılar ama bütün iş sadece o değildi. Bull 2 yıl önce Bağdat'a ilk gittiğinden beri roket programı ile Babil topunun dünyanın yörüngesine uydu atmak için kullanılacağına inandırılmıştı. Buna inanmak istemişti. Irak'ın bunu başardığı takdirde kendisi ve Arap dünyası için büyük saygınlık kazanacağını görebiliyordu. Üstelik bu kârlı bir iş olacak, Irak diğer ülkeler için meteoroloji ve iletişim uyduları atabilecekti. Anladığı kadarıyla Babil uydu taşıyan roketi Irak ve Suudi Arabistan üzerinden Hint Okyanusu'na doğru atacak ve uydu orada yörüngeye oturacaktı. Bütün tasarımını buna göre yapmıştı. Arkadaşlarının hiçbir Batı ülkesinin bunu böyle görmeyeceği iddiasını kabul etmek zorunda kalmıştı. Onlar bunu askeri bir top olarak göreceklerdi. Bu nedenle parçaları ısmarlarken hileye başvurulmuştu. Sadece kendisi Gerald Vincent Bull çok basit olan gerçeği biliyordu. Top patlayıcı dolu mermiler atmak için kullanılamazdı. Bir kere 156 metrelik namlusuyla Babil topu destek olmadan dik duramazdı. 26 namlu bölümünün ikisinden birinin bir desteğe ihtiyacı vardı. Bu destekler olmadan namlu ıslak makarna gibi gevşer ve ek yerlerinden açılırdı. Bu nedenle namlu ne indirilip kaldırılabilir ne de sağa sola kaydırılabilirdi. Bu yüzden çeşitli hedeflere yönelemezdi. Açıyı değiştirmek için sökülmesi ve yeniden monte edilmesi gerekirdi ki bu da haftalar sürerdi. Atışlar arasında temizlemek ve yeniden doldurmak bile 2 gün sürecekti. Ayrıca sürekli atışlar o çok pahalı namluyu kısa zamanda tüketirdi. Son olarak da Babil bir karşı saldırı durumunda gizlenemezdi. Ateş edildiği her sefer namludan çıkacak 90 metre boyundaki alev tüm uydular ve uçaklar tarafından görülecekti. Amerikalılar atıştan birkaç saniye sonra koordinatlarını bulurlardı. Ayrıca Kaliforniya kadar uzaktaki iyi bir sismograf şok dalgalarını alabilecekti. O yüzden Bull kendisini dinleyen herkese bu bir top olarak kullanılamaz demişti. Irak'taki 2 yıldan sonra sorunu topun Saddam Hüseyin için sadece bir tek uygulaması olacağını anlamış olmasıydı. Demek kendisini bir savaş silahı yapmak için getirmişlerdi. Peki öyleyse neden Babil'e bu kadar para döküyordu? Top bir kere ateşlenir ve ondan hemen sonra da misilleme yapan uçaklar tarafından parça parça edilirdi. Ve sadece bir uydu ya da konvansiyonel bir mermi atabilirdi. Bull bu esrarı Çin'de George Wong'un yanındayken çözmüştü ve bu onun dünyada çözeceği son denklemdi. 2. Bölüm. Büyük Ram Charger arabası Birleşik Arap Emirlikleri'nde Katar'dan Abu Dhabi'ye doğru hızla ilerliyordu.
Klima tertibatı arabanın içini püfür püfür yapmış, sürücüsü de en sevdiği country müziği kasetini koymuş, memleketinin havalarını dinliyordu. Ruveys'ten sonra düzlük araziye girmişlerdi. Sol yanlarında kum tepelerinin ardında bir görünüp bir kaybolan deniz, dağlarında da Dofar ve Hint Okyanusu'na kadar yüzlerce millik çöl vardı. Kocasının yanında bayan Mabel Walker öğle güneşi altında kavrulan çöle heyecanla bakmaktaydı. Kocası Ray gözlerini yoldan ayırmıyordu. Tüm yaşamı boyunca petrolcü olduğundan daha önce de çöl görmüştü. Karısı kendisine yeni gelen görüntüler ve sesler karşısında heyecanla bir şey söylediğinde ''Birini gördün mü, hepsini görmüş sayılırsın'' diye omurdanmaktaydı. Ancak Mabel Walker için her şey yeniydi ve Oklahoma'dan çıkmadan önce yanına bir bavul ilaç almış olmasına rağmen Arap Körfezi'ndeki bu iki haftalık gezintinin her dakikasından zevk almıştı. Kuzeyde Kuveyt'ten yola çıkmışlar, şirketin ödünç verdiği arabayla Kafji ve El Hobar'dan geçerek Suudi Arabistan'a geçmişler, Bahreyn'i dolaşmışlar, oradan Katar ve BAE'ye girmişlerdi. Ray Walker her durakta şirketinin bürosunu teftiş etmiş, yolculuğun sözde nedeni buydu, kendisi de şirketten bir rehber alıp kenti gezmişti. Mabel Walker yanında bir tek beyaz erkek olduğu halde o daracık sokaklara girerken kendini çok cesur hissetmişti. Oysa Körfez Arapları yerine en az 50 Amerikan kentinde bundan çok daha fazla tehlikede olacağının farkında bile değildi. Kadını ABD dışındaki bu ilk ve belki de son yolculuğunda gördüğü manzaralar heyecanlandırıyordu. Sarayları ve minarelere hayran hayran bakıyor, kuyumcularda sergilenen işlenmemiş altınlar karşısında ağzı açık kalıyor, eski mahallelerde gördüğü esmer yüzler ve çok renkli elbiselerden ürküyordu. Memlekete dönünce hanımlar kulübünde göstermek için her şeyin ve herkesin fotoğrafını çekmişti. Mabel kendi kendine sık sık mutlu bir kadın olduğunu ve mutlu olmak için çok şey olduğunu hatırlatırdı. Liseden mezun olur olmaz 2 yıllık erkek arkadaşıyla hemen evlenmişti. Kocası yerel petrol şirketinde sırayla çeşitli memurluklarda bulunduktan sonra şimdi başkan yardımcılarından biriydi. Tulsa dışında güzel bir evleri, Kuzey Carolina'da Atlantik ile Palm Lico körfezi arasında Hatteras'ta bir yazlık evleri vardı. 30 yıllık evliliklerinde bir tek erkek evlatla ödüllendirilmişlerdi. Ve şimdi de bambaşka bir dünyanın, Arap körfezinin egzotik görüntüleri, sesleri ve kokularıyla şirket hesabına 2 haftalık tatile gelmişti. Bir tepeyi aşıp da karşılarına dümdüz uzanan asfalt bir yol çıkınca kadın, ''Güzel yol'' dedi.
''Öyle olması gerek, biz yaptık.''
''Şirket mi?''
''Hayır, Sam amca, lanet olsun.''
Ray Walker'ın bir bilgi verdiğinde arkasına lanet olsun ekleme alışkanlığı vardı. Bir süre hiç konuşmadan oturdular. Ray Walker 60'ına yaklaşmıştı. Yakında esaslı bir aylıkla emekliye ayrılacaktı ve kendisine minnettar olan şirkete tüm masrafları şirkete ait olmak üzere bu 2 haftalık tatili düzenlemişti. Sözde kıyı boyundaki çeşitli şubeleri denetleyecekti. Ray de buraları ilk kez gördüğü halde karısı kadar heyecanlanmadığını itiraf etmeliydi. Ama yine de karısı için çok memnundu. Tek isteği Abu Dhabi ve Dubai'yi bir an önce bitirip kendini Londra yoluyla Amerika'ya götürecek olan uçağa atmaktı. Orada hiç olmazsa buz gibi bir bira ısmarlar ve her an odasına birinin gireceği korkusu olmadan keyifle yudumlardı. İslam bazılar için iyi olabilir diye düşündü. Ama Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'ın en iyi otellerinde kalıp da içki verilmediğini öğrenince sıcak bir günde bir insana soğuk bir bira bile içirtmeyen bu dini merak etmişti doğrusu. Ray çöldeki bir petrolcü gibi giyinmişti. Çizmeler, blue jean, kalın kemer, gömlek ve geniş kenarlı bir şapka. Aslında kendisi sadece kalite kontrolünde bir kimyager olduğu için buna hiç gerek yoktu ya. Ray göstergeye baktı. Abu Dhabi kavşağına 80 mil kalmıştı.
Ray, çişim geldi sevgilim dedi.
Gözünü 4 aç, ortalıkta akrep vardır.
Ama bir metre sıçrayamazlar. Ray kendi şakasına güldü. Yüksek atlamacı bir akrep tarafından penisinden sokulmak. Bak işte bu tam memlekette anlatılacak şeydi.
Ray, sen korkunç bir insansın dedi Mabel ama o da güldü.
Walker arabayı boş yolun kenarına çekip kontağı kapattı, dışarı çıktı. Kapıyı açar açmaz bir fırına girmiş gibi oldu. Kocası en yakın kum tepesine gidip fermuarını açarken Mabel yerinde kaldı. Sonra ön camda ileri baktı.
Aman tanrım, şuna bakın hele.
Hemen Pentax kamerasına uzandı, kapısını açıp dışarı süzüldü.
Ray fotoğrafını çekmeme bir şey der mi acaba?
Orta yaşlı bir erkeğin en büyük zevklerinden birini yaşayan Ray'in yüzü öteki yana dönüktü.
Şimdi geliyorum canım. Kimin?
Bedevi iki kum tepesi arasından çıkmış yolun karşı tarafında duruyordu. Bir an yoktu, bir an sonra oradaydı. Mabel Walker fotoğraf makinesi elinde kararsız bir halde ön çamurluğun yanında duruyordu. Kocası döndü, fermuarını kapatırken yolun karşısındaki adama baktı.
Bilmem, bir şey demez herhalde ama çok yaklaşma, bitli olabilir. Ben motoru çalıştırıyorum, sen bir poz çek ve bir şey diyecek olursa hemen arabaya atla.
Ray koltuğuna oturup motoru çalıştırdı. Mabel Walker birkaç adım ilerleyip fotoğraf makinesini kaldırıp gösterdi.
Resminizi çekebilir miyim? Fotoğraf makinesi, resim, klik klik, memleketteki albümüm için.
Adam hiç kıpırdamadan bakıyordu. Bir zamanlar beyaz ama şimdi tozlu ve kirli olan armaniyesi omuzlarından yere sarkıyordu. Başındaki kırmızı beyaz kareli kefiyesi ikili siyah bir kordonla tutturulmuştu. Kumaşın bir ucu ağzının üzerinden öteki yana çekilip bağlandığı için sadece gözleri görünüyordu. Göz kenarları ve alnı çölden kapkara yanmıştı. Mabel'in memlekete dönünce hazırlayacağı albüm için çok resmi vardı. Ama böyle arkasında Suudi Arabistan çölü uzanan bir bedevi resmi yoktu. Mabel fotoğraf makinesini kaldırdı, adam kıpırdamadı. Mabel makinenin vizöründen bakıp adamı dörtgenin tam ortasına yaklaşırken Arap kendisine saldırırsa arabaya kadar koşup koşamayacağını düşündü. Klik.
Çok teşekkür ederim dedi.
Adam hala kıpırdamamıştı. Mabel gülümseyerek geri geri yürüdü. Reader's Digest'te okuduğu bir yazıyı hatırladı. İngilizce bilmeyen biriyle karşılaşırsanız hep gülümseyin.
Haydi atla arabaya diye seslendi kocası.
Geldin, iyi adam galiba.
Mabel kapıyı açtı. O resim çekerken kaset bitmiş, radyo istasyonu devreye girmişti. Ray Walker uzanıp karısını içeri çekti, gaza bastı. Arap onların gidişini seyrettikten sonra omuzlarını silkti. Kendi kamufle edilmiş Land Rover'ını sakladı, kum tepesinin ardına geçti. Birkaç saniye sonra o da Abu Dhabi'ye doğru gidiyordu.
Acilimiz ne dedi Mabel Walker, bana saldıracak değildi.
Konu o değil sevgilim. Ray Walker dudaklarını kısmıştı.
Her türlü uluslararası acil durumla başa çıkabilecek bir insan gibiydi.
Abu Dhabi'ye gidip ilk uçakla geri dönüyoruz. Irak bu sabah Kuveyt'i işgal etmiş. Lanet olsun, her an buraya gelebilirler.
2 Ağustos 1990. Körfez saatiyle saat 10'du.
3. ayrımın sonu. Sayfa 30.